Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2024 sayısında yer alan derginin Ebedi Fecre bölümünden muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönül dünyasında haşyet, merhamet ve züht başlıklı yazısını paylaşacağız. Seyban radıyallahu anh, dünyada muhtemelen bir dikili ağacı, bir çadırı bile olmayan fakir bir azatlı köleydi. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelir, sohbetini dinler, halden hale geçer, yine giderdi. Tekrar gelir, yine sohbetini dinler, halden hale geçerdi. Bir gün huzur-i saadete geldi. Hassas bir gönle sahip olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun hüzün ve keder içinde olduğunu fark etti. Seyban, nedir derdin buyurdu. Seyban radıyallahu anh içli içli anlattı. Anam babam ve bu canım sana feda olsun ya Resulallah. Sohbetinde halden hale geçiyorum. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Nurundan ayrı geçirdiğim her an bana ayrı bir hicran. Dünyada böyle olunca ahirette nice olur diye dertleniyorum. Orada siz peygamberlerle beraber olacaksınız. Benimse ne olacağım ve nerede bulunacağım belli değil. Üstelik cennete giremezsem sizi görmekten tamamen mahrum kalacağım. Bu hal beni yakıp kavuruyor ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirdi. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Peygamberimiz de bu taleple kendisine gelen sahabilerine şu ölçüyü bildirdi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Enes radıyallahu anh der ki, İslam'a girmekten başka hiçbir şey bizi, ashab-ı kiramı, Allah'ın nebisinin muhakkak sen sevdiğinle berabersin sözü kadar sevindirmemiştir. Zira dünyada Resulullah Efendimiz'in sahabisi olma şerefine nail olan ashab-ı kiramın en büyük arzusu ahirette de onunla beraber olabilmekti. En büyük korkuları ukbada ondan ayrı düşmekti. Bu ayeti kerime ve hadisi şerif ahirette Resulullah Efendimiz'le beraber olabilmenin yolunu göstermişti. Ancak bu sevgi lafta kalan bir sevgi değildir, sözde değil, fiilde bir muhabbettir. Salih amellere, en güzel davranışlara, fedakarlıklara ve gayretlere akseden bir sevgidir. Kişi sevdiğini her şeyiyle sever. Sevdiğinde fani olur. Onun sevdiğini sever, sevmediğinden nefret eder. Bir mümini ahirette Allah Resulü ile beraberlik nasibine vasıl edecek bir muhabbet, her bakımdan ona benzemeye çalışmak, ona bir gölgenin gövdeye olan sadakati gibi bir şekilde ittiba etmek demektir. Sadece zahirimizi değil, gönül dünyamızı, iç alemimizi de onun gönül kıvamından hisseyâb eylemeye gayret etmemiz zaruridir. Öyleyse Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönül dünyasını çok iyi tanımamız lazımdır. Fahri Kainat Efendimizin engin ve muhteşem gönül dünyası üç başlıkta hülasa edilebilir. Cenab-ı Hakk'a kullukta derin bir haşyet, kalp ürperişi, takva ve Allah korkusu. Ümmetine karşı muazzam bir merhamet ve şefkat. Sadece ümmete değil, insanlığa, alemlere rahmet. Eşyaya ve dünyaya karşı emsalsiz bir züht. Yani kalbini kasa yapmamak. Birinci başlıktan itibaren Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gönül dünyasını muhtasar olarak ifade etmeye çalışalım. Haşyetullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gönlünde Allah muhabbetiyle beraber muazzam bir Allah korkusu da vardı. Buyurdu ki, "Sizin Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınız benim." Peygamberlerin farik vasfı olan haşyet, Allah'ın azameti karşısında ona gerektiği şekilde kulluk vazifesini yapamadığı endişesiyle duyulan korku ve kaygı halidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etmiştir. "Allah'ım, seni layık olduğun şekilde methü senadan acizim. Sen kendini nasıl methü sena etmişsen öylesin." Her an maneviyat ufkunda terakki eden, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gönül dünyasında bambaşka ufuklar açılıyordu. O azametli ufuklar karşısında haşyeti daha da artıyordu. Şöyle buyururdu. "Eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Yemezdiniz, içmezdiniz, sahralara dökülüp Allah'a yüksek sesle heyecan ve duygu derinliği içinde yakarışta bulunurdunuz." Allah'ın büyüklüğü karşısında hissettiği haşyet, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kalbini kapladığında kendisine bahşettiği bu lütfundan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmek ve ona kulluğunu hep sürdürebilmek için istiğfar etmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. "Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim." Ey insanlar! Allah'a tevbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde 100 defa tevbe ederim. Bazı alimler bu istiğfarı şöyle izah ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün marifetullah'ta bir miktar daha mesafe kat ediyor. Bu sebeple her gün bir evvelki günün derecesi için istiğfarda bulunuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günah işlemekten masum olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine kamil manada şükredememe endişesi içinde geceleri mübarek ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Namaz kılarken mübarek göğüslerinden bir kazanın kaynamasına benzeyen bir ses gelirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz sordular. "Ey Allah'ın Resulü, Allah sizin geçmiş ve gelecek hatalarınızı bağışlamış olduğu halde niçin böyle yapıyorsunuz? Neden bu kadar meşakkate katlanıyorsunuz?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. "Çok şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman öyle bir manevi zevk ve feyizle dolardı ki bu hale devamlı olarak tahammülü mümkün olmazdı. Hasaten vahyin nüzulü esnasında fevkalade ızdırap çeker, inci tanesi gibi terler dökerdi. Bazen de bu istirak had safhaya vardığında artık tahammül edemez hale gelir, "Ya Ayşe, ruhaniyet beni istila etti. Gel biraz bana söz söyle." diyerek beşeri iklime dönerdi. Kalbi bu kadar haşyetle dolu olmasına rağmen yine de Cenab-ı Hak'tan haşyetten nasip niyaz ederdi. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu duaları yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek az olurdu. "Allah'ım, bize günahla aramıza engel olacak kadar korkudan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasip eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allah'ım, bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz eyleme. İlmimizin sonu kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme." Ümmete takva telkini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetinin de Allah korkusu ve haşyetten nasipdar olması için şöyle buyurmuşlardır. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. İki damla, haşyetullah sebebiyle akan gözyaşıyla Allah yolunda dökülen kan damlasıdır. İki izde, Allah yolunda cihad ederken bırakılan izle, Allah'ın farzlarından birini eda esnasında bırakılan izdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haşyetinin bir sebebi de ümmetine olan şefkatiydi. Ümmetinin sıkıntıya düşmesi ona çok ağır gelirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın naklettiğine göre, havanın aşırı rüzgarlı olduğu anlarda veya gökyüzünde siyah bir bulut görüldüğünde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişir, bazen o buluta karşı durur bakar, bazen geri döner, eve girer çıkardı. Yağmur yağdığındaysa sevinirdi. Bu davranışlarının sebebi sorulduğunda, Ad kavmine gelen azabın kendi ümmetinin başına gelmesinden endişe ettiğini söylerdi. Ümmetinin helake düşmemesi için saydığı tavsiyeler arasında haşyet yine ilk sıradaydı. Hadis-i şerifte buyrulur: üç şey vardır ki münciyattandır, insanı kurtarır. Gizli ve açıkta Allah'tan haşyet duymak, yani korkmak, rıza ve gazap halinde adaleti sağlamak, fakirlik ve zenginlik anında iktisatlı, muvazeneli olmak. Şu üç şey de mühlikattan, helak edici şeylerdendir. Kendisine tabi olunan heva, cimrilik ve kişinin kendisini beğenmesi. Ahiretleri hakkında ilahi teminat bulunan bütün peygamberler, haf ve reca, korku ve ümit duyguları arasında daima ilahi rahmete sığınmışlardır. Nitekim ayeti kerimede buyurulmuştur: elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz. Bu sebeple peygamberler daima vazifelerini bir hakkın yerine getirip getirmediklerinden dolayı suale çekilme endişesi içindedirler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinin sonunda ashabına sordu: ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Bütün ashab-ı kiram, Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz dediler. Bu şehadetin ardından varlık nuru dini tebliğ ettiğine dair, ashabım, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi diyerek üç defa tasdik aldı. Sonra da ellerini semaya kaldırarak Cenab-ı Hakk'ın şehadetini diledi. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün mahlukatın en zirvesi bir kul, Cenab-ı Hakk'a en sevgili Resul olduğu halde daima bu haşyetullah içerisindeydi. Ben acaba güzel bir kul olabildim mi endişesi içindeydi. Miraç'ta Cenab-ı Hak sordu: Habibim, seni neyle taltif edeyim, neyle şereflendireyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana kul olma nispetiyle, sana kul olma şerefiyle şereflendir Rabbim buyurdu. Diğer peygamberler de her nefeste Cenab-ı Hakk'a haşyet içinde yaşadılar. Mesela İbrahim aleyhisselam maldan, candan ve evlattan imtihan verdi. Putları kırdığı için zalim Nemrut tarafından ateşe atıldı. Allah bana yeter dedi, ateşlere daldı. Cenab-ı Hak ateşleri ona gülzar eyledi. Mallarını infak ve vakf eyledi. Evladını kurban etmek üzere teslim oldu. Cenab-ı Hak bıçağı kestirmedi, evladının canını bağışladı. Neticesinde İbrahim aleyhisselam Allah'ın halili, dostu oldu. Terfi ettikçe önünde mesafeler açıldı. O da ahiret endişesi içinde, ya Rabbi, kulların diriltilecekleri gün beni mahcup etme niyasında bulundu. Peygamberlerin en ufak bir zelleye karşı daima zalemna, ya Rabbi zalim oldum buyurduklarını görüyoruz. Yasak ağaca yaklaşarak zelle işleyen Hazreti Adem aleyhisselam şöyle niyazda bulundu. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Vazife mahallini 3 gün önce terk eden ve bu sebeple balığın karnına düşmekle cezalandırılan Hazreti Yunus aleyhisselam dergâh-ı ilahiye şöyle iltica etti. Allah'ım! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşer gününde de şu manzarayı bildirmiştir. İnsanlar kıyamet gününde şefaat için başta Hazreti Adem'e ve sonra diğer peygamberlere müracaat edecekler. Ancak her biri büyük bir korku ve haşyet içerisinde buna cesaret edemeyip insanları bir başka peygambere yönlendirecek ve sonunda Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arşın altında secdeye kapanarak Cenab-ı Hakk'a ümmeti için iltica edecektir. Haf ve Reca arasında peygamberler dahi böyle bir haşyet içinde yaşadıklarına göre bir müminin de haf ve reca arasında muhabbet ve haşyet içinde bir kulluk yaşaması zaruridir. Bir mümin, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azametini tefekkür edecek. Bu azamet karşısında hiçliğini idrak edecek. Bu tefekkür içinde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetleriyle perverde olduğunu ikrar edip şükredecek. Ayet-i Kerime'de buyrulur. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. O nimetlerin hesabını tefekkür edip haşyet içinde titriyecek. O Allah size kendisinden istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya çalışsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. Demek ki terbiye edilmemiş nefsin mayasındaki nankörlük sebebiyle Allah'ın nimetlerine şükretmek zor bir vazifedir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Kullarım içinde hakkıyla şükreden azdır. Gönlümüzde ne kadar haşyetullah olursa, kendimizi haramlardan, yanlışlıklardan, nefsani arzulardan ve ihtiraslardan o kadar korumuş oluruz. Peygamberimizin ve diğer enbiyanın bu haşyetleri bize şu hakikati ilham etmelidir. Manevi dereceler geri alınmaz, müktesef bir hak değildir. Dünyada bir kişi mühendislik, doktorluk, generallik gibi bir makam veya rütbeye erişse, omzuna bir apolet taksa, o payeyi ömrünün sonuna kadar taşır. Manevi dereceler böyle değildir. O derecenin icap ettirdiği gönül kıvamını daima muhafaza etme şartıyla beraber o derecelerde mevcut olur. Nitekim Karun, Bel'am, Bin Baura ve Salebe gibi bedbahlar eriştiği manevi dereceyi kaybeden ve gayyaya yuvarlanan örneklerdir. Bir hikmet de şudur ki, Cenab-ı Hakk'a yaklaşan kulların en başta gelen hususiyetlerinden biri tevazu ve mahviyettir. Onlar asla nebi ve rasul olmalarına istinad ederek, hatta ismet sıfatına itimat ederek kendilerini garantide görmemişler, arz-ı hal içinde kaşyet dolu bir gönülle yaşamaya devam etmişlerdir. Hal böyleyken bazı avam insanların, Şeyhim beni kurtarır zehabına kapılmaları, tasavvufun asla kabul etmeyeceği merdut bir anlayıştır. Gaflet ve tembelliğe uydurulmuş bir kılıftan ibarettir. Şeytana aldanmaktır. Başta iman nimeti olmak üzere Allah yolunda hasıl olan her manevi derece için büyük bir titizlik göstermek gerekir. Rabbimiz, kullarına şu ilahi talimatı veriyor. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Peygamberler ve onların açıkça müjdelediği kimselerin dışında kimin cennete gidip gitmeyeceğine dair bir teminat yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haşyetimizin artması için ümmetine şu talimatta bulunmuştur. Bütün lezzetleri kökünden kesen ölümü çokça hatırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenaze defnedildikten sonra kabri başında durur ve şöyle buyururdu. Kardeşiniz için istiğfar ediniz ve Allah'ın onu kabir sualleri karşısında doğru cevap vermeye muvaffak kılması için niyazda bulununuz. Çünkü o şu anda sorgulanmaktadır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gittik. Peygamber Efendimiz Sa'd'ın cenaze namazını kılıp onu kabrine koyduktan ve üzerini toprakla örttükten sonra uzun müddet tesbihatta bulundu. Biz de tesbih ettik. Sonra tekbir getirdi, biz de tekbir getirdik. Daha sonra, ''Ya Resulallah, niçin tesbih ettiniz ve tekbir getirdiniz?'' diye soruldu. Şöyle cevap verdiler. ''Allah ona genişlik verinceye kadar kabir şu salih kulu sıktı da sıktı.'' İbn Abbas radıyallahu anhuma da şöyle demektedir. Sa'd bin Muaz defnedildiği gün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun kabri başında ayakta dururken şöyle buyurdular. Şayet bir kimse kabrin fitnesinden kurtulacak olsaydı, şüphesiz ki Sa'd bin Muaz kurtulurdu. Ancak onu kabir önce sıktı, sonra da Allah ona genişlik verdi. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, salih bir kul diye methettiği güzide bir sahabisinin kabirdeki hali böyle olursa, bizim durumumuzu düşünmemiz icap eder. Dünyamızda zelzeleler, tsunamiler, sari hastalıklar, seller, kuraklıklar ve benzeri afetlerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın azametine karşı haşyet duymamız için ilahi ikazlardır. Fahri Kainat Efendimizin gönül dünyasında ikinci hususiyet, onun insanlarla olan muhabbetlerindeki ölçü, şefkat ve merhamet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan merhameti, bir anne babanın evladına duyduğu merhametten daha ziyadeydi. Rabbimiz bunu şöyle bildiriyor. ''Andolsun size, kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine rahmet ve şefkat kanadını germesine dair Siyer-i Nebi'den nice misaller verilebilir. Birkaçı şöyledir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle nakleder. Bir gün erken vakitlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundaydık. O esnada Mudar kabilesinden perişan bir topluluk çıka geldi. Gelenlerin üzerinde basit bir aba vardı. Bu abayı delerek başlarından geçirmişlerdi. Fakat neredeyse çıplak vaziyetteydiler. Onları bu derece fakir ve garip görünce Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti. Mübarek yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Hemen evine girdi. Sonra da çıkıp Bilal'e ezan okumasını emretti. O da okudu. Sonra Bilal kamet getirdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. Akabinde bir hutbe irad ederek infaka teşvik edici ayeti kerimeler okudu. Ardından her bir fert altınından, gümüşünden, elbisesinden bir ölçek bile olsa buğdayından, hurmasından sadaka versin. Hatta hiçbir imkanı olmayanlar da yarım hurma bile olsa sadaka versin buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam, ağırlığından dolayı neredeyse kaldırmaktan aciz kaldığı, hatta kaldıramadığı bir torba getirdi. Ahali, birbiri peşine sökün edip sıraya girmişti. Sonunda yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu gördüm. Baktım ki Resul-i Ekrem Efendimizin yüzü gülüyor, sanki altın gibi parlıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur buldu ve yüzü yeniden pembeleşti. Ümmetinin maddi açlığına böyle üzülen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, elbette manevi açlık olan gaflet ve cehalete de çok üzülür ve telafisine gayret ederdi. Beşir bin Hasasiye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek için geldim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihat ve sadakadır. İnsanlar cihattan kaçan kimseye Allah'ın gazap ettiğini söylüyorlar. Bense cihat meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadakaya gelince benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Onlar da ehlimin maişet kaynağı ve binek hayvanlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu, salladı ve şöyle buyurdu. Cihat yok, sadaka yok. Peki o halde nasıl cennete gireceksin? Bunun üzerine, ya Resulallah, beyat ediyorum dedim ve Allah Resulüne koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. Buna benzer bir başka hadise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir genç gelerek zina etmek için izin istemişti. Peygamber Efendimiz ona böyle bir şeyi kendi akrabaları için isteyip istemeyeceğini sordu. Genç, Allah beni senin yoluna kurban etsin, hayır, vallahi istemem ya Resulallah cevabını verince, diğer insanlar da böyle bir şeyi istemezler buyurdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini gencin üzerine koyup, Allah'ım, bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhafaza eyle diye dua etti. Genç bundan sonra böyle bir şeye hiç tenezzül etmedi. Her iki kıssada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhatabını dinlediği ve azarlamadan, kızmadan onu yanlıştan döndürdüğü görülmektedir. Samimi bir şefkat ve merhamet muhatapların gönüllerinde hidayet tohumlarının yeşermesine vesile olur. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2024 sayısında yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gönül dünyasında Haşyet, Merhamet ve Züht başlıklı yazısının ilk bölümünü sizinle paylaştık. Bu akşam Sesli Dergi'de ikinci bölümü inşallah yarınki programımızda Sesli Dergi'de aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Geceniz hayır olsun. Yarın tekrar bu yazının devamını aktarmak üzere geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.